Ayrım 38 Güvenlik Duvarı Henning Mankell Sayfa 461 37. Bölüm 18 Ekim Cumartesi gecesini Wallander hayatının en kötü gecesi olarak hatırlayacak ve sonrasında geriye dönüp düşününce kıl payı kurtulduğu o kazayı bir işaret olarak algılayacaktı. Svedala sapağından geçiyorlardı. Birisi birdenbire onu sollarken tam da aynı saniye karşı istikametten koskocaman bir kamyon üstlerine üstlerine geliyordu. Wallander yoldan çıkmadan mümkün olduğunca sert direksiyonu kırmış, o arabadan kaçmıştı. Ama ucuz atlatmışlardı. Modin yan koltukta uyuyordu ve ruhu bile duymamıştı. Oysa ki Wallander'in yüreği ağzında atıyordu. Arabayı sürmeye devam etti. Zihni huzursuz bir şekilde Höglund'un ona Martinson ve oyunları hakkında anlattıklarına kaydı. Yargılanmakta olduğu ve kendi masumiyetinden emin olmadığı gibi tatsız bir duygu vardı içinde. Kaygı ve endişe dört bir yandan içini kemiriyordu. Ana yoldan Jägersro'yu gösteren tabelayı takip ederken Modin uyandı. Birazdan orada izledi Wallander. ''Rüya gördüm'' dedi Modin. ''Birisi bana saldırmaya çalıştı.'' Wallander evi eliyle koymuş gibi buldu. İki savaş arası inşa edilmişe benzeyen bir konut projesinin en uzak köşesindeydi. Wallander arabayla oraya yanaştı. ''Burada kim oturuyor?'' diye sordu Modin. ''Bir arkadaşım'' dedi Wallander. ''Adı Elvira. Burada güvende olursun. Yarın sabah seni aldırtırım.''
''Diş fırçam bile yanımda değil'' dedi Modin.
''Bir şekilde hallederiz.'' Saat bayağı geçti ama Wallander kahve içmeyi, kadının tatlı bacaklarına bakmayı ve gece yarısına kadar kalmayı hayal ediyordu. Ancak tam içeri girmişlerdi ki Wallander'in telefonu çaldı. Hanson arıyordu. Sesindeki gerginlikten bir aksilik yaşandığı anlaşılıyordu. Wallander'e ateş ettiğini düşündükleri adamın izini bulduklarına inanıyorlardı. Bir kez daha köpek gezdirmeye çıkmış insanlardan biri onlara yardımcı olmuştu. Çalıların arkasında saklanan bir adam gözüne ilişmiş ve bunu garip bulmuş. Bütün gün polis arabalarının sağda solda gezindiğini gördüğü için köpekli kişi polisi arayıp bilgi vermeyi uygun görmüş. Köpek sahibi Hanson'a bu adamın siyah bir yağmurluk giyen birisine benzediğini söylemiş. Wallander çabucak Elvira ile Modin'i tanıştırdı. Elvira'ya misafirperverliği için teşekkür edip oradan ayrıldı. Soruşturma boyunca köpek gezdiren insanlardan ne kadar önemli yardımlar aldıklarını düşündü. Belki de bu siviller polislerin gelecekte daha fazla faydalanması gereken bir kaynaktı. Arabayı fazla süratli sürdü, çok geçmeden Sant Hammare'nin kuzeyinde Hanson'un tarif ettiği yere geldi. Wallander yol üstünde emniyete uğrayıp tabancasını almıştı. Gene yağmur yağıyordu. Martinson Wallander'den birkaç dakika önce oraya varmıştı. Orada tam tekmil korumalı giyinmiş polisler birikmişti. İki de köpekli polis vardı. Kapana kısırdıkları adam bir tarafı Skillinge yolunun kenarı, diğer tarafı açık tarlalarla çevrili ufak korunun içindeydi. Hanson polisi bölgeye seferber etmede etkili olmasına rağmen Wallander adamın kaçma şansının yüksek olduğunu hemen gördü. Hareket planlarını tartışa dursunlar, Hanson'un telsizine bir mesaj geldi. Kuzey tarafındaki bir polis ekibi adamı gördüğünü sanmıştı. Telsiz bağlantısı kesildi. Uzaklardan bir silah sesi geldi. Hemen ardından bir ikincisi duyuldu. Hanson'un telsizinden net bir şekilde şu geçti. ''Pezevenk bize ateş ediyor.'' Sonra sessizlik. Wallander en kötüsünden korkuyordu. Martinson ortadan kaybolmuş gibiydi. O ve Hanson'un telsiz sesinin geldiği yere varması 6 dakikasını aldı. Devriye arabasını farları açık görünce silahlarını hazırlayıp kendi araçlarından indiler. Sessizlik sağır ediciydi. Wallander diğerlerine seslendi. Kendisinin ve Hanson'un çok rahatlamasına sebep olan cevap geldi. Eğilip devriye arabasına koştular ve korkudan ödü patlamış iki polisi gördüler. İçlerinden biri Elseyit'ti, diğeri de Elofson. Onlara ateş eden adam yolun karşı tarafındaki bir ağaçlığın arasındaydı sanki. Çalı çırpı çıtırtısı duyduklarında arabalarının yanında dikiliyorlarmış. Elofson fenerini ağaçlara doğru tutarken Elseyit Hanson'la iletişime geçmiş, hemen ardından silah sesleri gelmiş. Şu ağaçların diğer tarafında ne var dedi Wallander. Denize inen bir patika dedi Elofson. Orada hiç ev var mı? Kimse bilmiyordu. Etrafını çevirmeye çalışacağız dedi Wallander. Artık nerede olduğuna dair oldukça iyi bir fikrimiz var. Hanson Martinson'u bulmayı başarmıştı. Onlara konumlarını anlattı. Bu arada Wallander, Elofson ve Elseid'i korunaklı bir yere gönderdi. Tüm bu sırada da adamın her an tetiğini çekmiş vaziyette arabanın arkasından peyda olmasını bekliyordu. Helikoptere ne dersiniz dedi Martinson yanlarına katılıp. İyi fikir, güçlü spot ışıkları olsun muhakkak. Ama hepimiz yerlerimizi almadan önce buraya gelmesin sakın. Martinson telsizine döndü. Wallander araziyi inceledi. Hava karanlık olduğu için hiçbir şey göremiyordu. Rüzgar hızlandığı için duyduğu sesler gerçek mi, hayali mi ayırt edemiyordu. Martinson ona doğru sokuldu. Helikopter yolda. Wallander cevap vermeye fırsat bulamadı. Tam o anda bir başka silah sesi duyuldu. Kendilerini hazırladılar. Ses sol taraftan gelmişti. Wallander hedefinde kim olduğunu asla anlayamıyordu. Elofson'a seslendi. Elseid'den cevap aldı. Arkasından Elofson'un sesini de duydu. Wallander bir şey yapması gerektiğini biliyordu. Karanlığın içine doğru seslendi. Polis, silahını indir. Aynı cümleyi bir de İngilizce tekrar etti. Cevap gelmedi. Sadece rüzgar esti. Bu durumdan hiç hoşlanmadım diye fısıldadı Martinson. Neden hala orada ve bize ateş ediyor? Neden çekip gitmiyor? Destek kuvvetlerin yolda olduğunun farkında olmalı. Wallander de aynısını düşünüyor. Derken uzaklardan polis sirenleri duydular. Onlara neden sessiz olmalarını söylemeden, Wallander sinirini gizlemedi. Hanson olsa bilirdi. Tam aynı saniye Elseid bağırdı. Wallander bir karaltının yoldan karşıya arabanın solunda kalan tarlaya doğru koştuğunu görür gibi oldu. Sonra karaltı kayboldu. Kaçıyor dedi Wallander. Nereye? Wallander karaltının olduğu noktayı işaret etti ama Martinson hiçbir şey göremiyordu. Wallander hızlı hareket etmeliydi. Eğer şüpheli tarlanın öbür tarafına geçmeyi başarırsa o zaman korunun daha büyük bir kısmına erişirdi ve orada onu köşeye kıstırmak zorlaşırdı. Wallander Martinson'a hareket etmesini söyledi. Sonra arabaya atladı, motoru çalıştırdı ve çılgın bir manevrayla geriye döndü. Bir şeye çarptı ama durup ne diye bakmadı. Arabanın farları dümdüz tarlaya doğru yansıyordu. Işıklar vurunca adam durup arkasını döndü. Yağmurdu, rüzgarda havalandı. Wallander adamın bir kolunu kaldırdığını gördü. Torpidonun altına eğildi. Kurşun ön camı tuzla buz etti. Wallander arabadan dışarı yuvarlandı ve herkese eğilin diye bağırdı. Bir atış daha oldu, farlardan biri patladı. Wallander adamın şanslı bir nişancı mı yoksa bilerek oraları mı hedef aldığını merak etti. Artık görmek çok daha zordu. Siren sesleri yakınlaşıyordu. Birdenbire Wallander yaklaşan arabaların hedef olmasından korktu. Martinson'a seslenip arabalara telsizle mesaj geçmesini, her yer temiz haberini almadan yaklaşmamalarını söylemesini istedi. ''Telsizimi düşürdüm?'' dedi Martinson. ''Bu pisliğin arasında bulamıyorum.'' Tarladaki adam koşuyordu. Wallander adamın tökezleyip neredeyse düştüğünü gördü. Wallander ayağa kalktı. ''Ne halt ediyorsun?'' ''Onu yakalamak zorundayız.'' dedi Wallander. ''Önce etrafını çevirmeliyiz. Beklersek kaçacak.'' Wallander kafasını iki yana sallayan Martinson'a baktı. Sonra da koşmaya başladı. Anında ayakkabılarının altı hamur gibi çamurla dolmaya başladı. Adam artık ışığın ulaşabildiği noktanın ötesindeydi. Wallander durdu, silahının emniyet kilidini açtı. Arkasından Martinson'un Elofson ve Elseid'e seslendiğini duydu. Wallander geriye kalan fardan çıkan ışıktan yararlanıp hızını arttırdı. Derken ayakkabısının biri çamura saplanıp çıktı. Wallander öfkeyle diğerini de ayağından çıkarıp attı. Ayakları anında sırılsıklan ve buz gibi oldu ama çamurda böyle yürümek daha kolaydı. O sırada adamı gördü. O da yoğun çamurda zar zor yürüyordu. Aralarındaki mesafe hala bayağı fazlaydı. Wallander adamı bacağından vurabileceğini düşünmüyordu. Uzaklarda bir helikopter duydu ama helikopter yaklaşmadı. Bir sonraki emri bekliyor gibiydi. Ancak tarlaların ortalarındaydılar ve arabadan süzülen ışık çok azdı. Wallander o kadar iyi bir nişancı değildi. Kovaladığı adam peş peşe iki kez hedefi ıskalamıştı. Ama arabanın farını çok uzaktan vurmuştu. Wallander işe yarayacak bir şeyler yapabilmek için beynini zorladı. Hanson ya da Martinson'un neden helikopterin yaklaşmasını emretmediğini düşündü. Birdenbire adam gene tökezleyip yere düştü. Wallander onun bir şey aradığını gördü. Bir saniye sonra silahını düşürdüğünü ve bulmaya çalıştığını anladı. Aralarındaki mesafe yaklaşık 35 metreydi. Zaten koşuyor, tarladaki yarıkların arasında zıplıyor olmasına rağmen yeterince zaman olmadığını düşünüyordu. Üç kere dengesini kaybetti. Arkasından adam onu fark etti. Bu kadarcık ışıkta bile Wallander onun Asya kökenli olduğunu gördü. Wallander'in sol ayağı altından kaydı, sanki buz üstündeydi. Dengesini sağlayamadı, kafa üstü çamura saplandı. Tam o anda da rakibi silahını buldu. Wallander hemen tek dizinin üstünde doğrulunca silahın kendine doğrultulduğunu gördü. Wallander tetiği çekti. Tabancası çalışmadı. Bir daha denedi, sonuç yine aynıydı. Çaresizlikten son bir çabayla kendini çamura attı ve kayarak uzaklaşmaya çalıştı. İşte o sırada ateş edildi. Wallander yüzünü buruşturdu ama vurulmamıştı. Kıpırdamadan yerde uzanıp rakibinin tekrar ateş etmesini bekledi ama hiçbir şey olmadı. Wallander yerde beklerken tüm zaman kavramını yitirmişti. Sanki kendini seyrediyor, durumu uzaktan gözlemliyordu. Demek böyle sona erecekti hayatı. Çamurlu bir tarlanın ortasında pisi pisine ölecekti işte. Hayallerini ve hırslarını taşıdığı nokta burasıydı. Artık bunlar işe yaramazdı. Wallander suratı soğuk ve ıslak toprağa yapışık vaziyette ebedi karanlığa karışacaktı ve ayağında ayakkabıları bile yoktu. Hızla yaklaşan helikopterin sesini duyunca hayatta kalma şansı olduğunu düşünmeye cesaret edebildi. Dikkatlice kafasını kaldırıp baktı. Adam kollarını açmış sırt üstü yatıyordu. Wallander ayağa kalktı ve yavaşça yaklaştı. Helikopterin sahanın uzak ucunu tarayan projektörlerini görebiliyordu. Köpekler avlıyordu. Uzaklarda bir yerde Martinson'un sesini duydu. Adam ölüydü. Wallander'in duyduğu silah sesi onun için değildi. Çamurda yatan adam kendi şakağına sıkmıştı. Wallander birdenbire mide bulantısı ve baş dönmesiyle sarsıldı. Oturmak zorunda kaldı. Giysileri ıslak ve buz gibiydi. O an titremeye başladı. Wallander eğilip yerdeki cesede baktı. Bu adamı tanımıyor. Üstad'a neden geldiğini bilmiyordu. Ama ölmesi onları rahatlatmıştı. Wallander, Marianne'le Falk'ı beklerken Falk'ın evine giren bu adamdı. İki kez Wallander'i öldürmeye teşebbüs etmişti. Aynı zamanda muhtemelen Höckberg'i trafoya sürükleyen ve Landağlı Polonya feribotunun pervanesini atan da oydu. Bir sürü soru işareti vardı. Ancak Wallander orada çamurlu arazide otururken en azından bir şeyin sona erdiğini hissetti. Artık arkadaşlarının ya da Modi'nin can güvenliğinden endişe etmesine gerek yoktu. Bu varsayımında yanıldığını nasıl bilebilirdi ki? Ancak zamanla anlayacaktı bunu. Wallander'in yanına ilk ulaşan Martinson oldu. Wallander ayağa kalktı. Elofson da oralardaydı. Wallander ayakkabılarını aramasını rica etti. ''Onu vurdun mu?'' diye sordu Martinson şaşkınlıkla. Wallander olumsuz anlamda başını salladı. Kendini vurdu. ''Vurmasaydı ben şu anda burada olmayacaktım.'' Holgersson birdenbire yanlarında peyda oldu. Wallander açıklamayı Martinson'a bıraktı. Elofson elinde Wallander'in iki ayakkabısıyla yanlarına dönüp kalın çamur tabakasını sildi. Wallander kaçmak istiyordu. Hem üstünü başını değiştirebilmek için hem de çamura uzanıp sonunun gelmesini beklediği anın hatırasından uzaklaşmak için. Feci derecede zavallı bir son olacaktı. Derinlerde bir yerde muhtemelen bir mutluluk zerresi kalmıştı ama şu anda sadece boşluk hissi hakimdi. Helikopter gitmişti. Hanson helikopteri göndermişti. Tüm operasyon ekibi dağılıyordu. Geriye kalanlar tetikçinin ölümü üstüne soruşturmayı tamamlayacak olan ekip üyeleriydi. Hanson çamurun içinde ilerledi. Parlak turuncu çizmeler giymişti. Eve gitmelisin dedi Wallander'e. Wallander başıyla onayladı. Geldiği yöne doğru geri yürümeye başladı. Dört bir yanında yanıp sönen ışıklar görüyordu. Birkaç defa dengesini kaybedip düşecek gibi oldu. Yola ulaşınca Holgersson ona yetişti. ''Sanırım olan bitene dair oldukça bütünlüklü bir senaryom var.'' dedi. ''Ama yarın detaylı bir bilgilendirme almak zorundayız. Olayların bu şekilde ilerlemesi şansımız oldu.'' Esas olay bu adamın Hökberk ve Landau cinayetlerinden sorumlu kişi olup olmadığını saptamak.
Ama neden? Tüm bunlar neden yaşandı?
Henüz orasını bilmiyoruz. Ama Falk hepsinin merkezinde. Ya da daha doğrusu Falk'ın bilgisayarında her ne varsa.
Bu varsayımın bana hala bir temeli yokmuş gibi geliyor, dedi Holgersson.
Başka bir açıklama bulamıyorum. Wallander bu tartışmayı sürdürecek gücü bulamadı. Kuru giysiler giymem lazım, dedi. Müsaadenle şimdi eve gidiyorum.
Son bir şey, dedi Holgersson. Bunu söylemek zorundayım. Bu adamın peşinden tek başına gitmen son derece sorumsuzcaydı. Martinson'u da destek kuvvet olarak yanına almalıydın.
Her şey çok hızlı oldu.
Ama ona arkada kalmasını emretmemeliydin.
Wallander giysilerindeki çamur ve balçık topaklarını siliyordu. Durup bir an kafasını kaldırdı. Emretmek mi?
Evet, sen giderken ona geri durmasını emretmişsin. Sana bunu hatırlatan son kişi ben olmalıydım. Ama bilirsin ki polisliğin en temel kurallarından biri asla tek başına hareket etmemektir.
Wallander çamuru tamamen unutmuştu. Ona geride kalmasını söylediğimi nereden çıkardın?
Bana gelen bilgilerden.
Wallander yaşananları bu şekilde aktaracak tek bir kaynak olduğunun farkındaydı. Martinson. Elofson ve Elseid hiçbir şey duyamayacak kadar uzaktaydı. Bunu belki de yarın konuşmalıyız, dedi.
Bu konuyu hemen seninle konuşmak zorundaydım, dedi Holgersson. Amirin olarak bunu yapmak benim görevim. Zaten yeterince hassas bir noktadasın.
Holgersson onun yanından ayrılıp arabasına doğru yürüdü. Wallander öfkeden titrediğini fark etti. Martinson yalan söylemişti. Holgersson'a Wallander'in sonunda tutsak kaldı ve öleceğini sandı, çamurlu araziye girerken ona geride kalmasını emrettiğini söylemişti. Wallander kafasını kaldırıp bakınca Martinson ve Hanson'un ona doğru yürüdüklerini gördü. Fenerlerinden yansıyan ışık aşağı yukarı sallanıyordu. Diğer yönden Holgersson'un motoru çalıştırıp gazladığını ve uzaklaştığını duydu. Martinson ve Hanson onun yanına ulaşınca durdular.
Martinson'un fenerini bir saniye tutabilir misin, dedi Wallander Hanson'a.
Neden?
Dediğimi yap lütfen.
Martinson fenerini Hanson'a verdi. Wallander bir adım yaklaşıp Martinson'un suratına bir tane patlattı. Gel gelelim fenerlerin kaypak ışığı arasında aralarındaki mesafeyi tartmak zor olduğundan yumruğu niyetlendiği gibi onun çenesine okkalı bir şekilde inmedi. Hafif dokunmuş gibi oldu.
Ne yaptığını zannediyorsun?
Asıl sen ne yaptığını zannediyorsun, diye Wallander de ona bağırdı. Sonra Martinson'un üstüne abandı, çamura yuvarlandılar. Hanson düşerken onları tutmaya çalıştı ama kaydı. Fenerlerden biri söndü, diğerleri uzaklara bir yere savruldu.
Holgersson'a sana arkada kalmanı emrettiğimi söylemişsin. Ne zamandır arkamdan yalanlar atıp duruyorsun?
Wallander Martinson'u ittirip ayağa kalktı. Hanson da kalkmaya çalışıyordu. Arka planda bir köpek avladı.
Arkamdan işler çeviriyordun, dedi Wallander.
Neden bahsettiğini bilmiyorum, diye itiraz etti Martinson.
Arkamdan işimde kötü olduğumu söylüyorsun. Kimse görmüyor zannederken gizli gizli Holgersson'un odasına sıvışıyorsun.
Hanson araya girdi. Sizin aranızda neler oluyor böyle?
İyi bir ekip çalışması nasıl olur onu tartışıyoruz, dedi Wallander.
Ne düşündüğünü birisinin yüzüne söylemek mi, yoksa arkasından iş çevirip amirlerine şikayet etmek mi daha iyi?
Hala anlamıyorum, dedi Hanson.
Wallander derin bir nefes verdi. Uzatmanın bir manası yoktu zaten.
Tüm söylemek istediğim buydu, dedi ve feneri Martinson'un ayağının dibine fırlattı.
Arkasından bir devriye arabasına yürüyüp direksiyondaki polise onu eve götürmesini söyledi. Banyo yaptı, gidip mutfakta oturdu. Saat 3'e geliyordu. Düşünmeye çalıştı ama kafası hala bomboştu. Yatağa yattı ama uyuyamadı. Çamurlu araziyi ve suratı ıslak çamura değerek yatarken hissettiği o korkuyu ve dehşeti hatırladı. Ayağında ayakkabısı bile olmadan ölmenin vereceği o korkunç duygunun anısı hala canlıydı. Sonra da Martinson'la yüzleşmişti. Sınırlarımı zorladım, diye düşündü. Sırf Martinson meselesinde değil, belki de hayatımdaki her şeyde. Martinson'la kavgasının sonuçlarının ne olabileceğini düşündü. Yüzüne yumruk atmıştı. Yine iki ayrı ifade olacaktı. Tıpkı Persson ve annesinde olduğu gibi. Holgersson zaten Martinson'un sözüne daha çok güvendiğini göstermişti. Şimdi de Wallander 2 hafta içinde 2. kez ölçüsüz güç kullanıp kendini suçlu durumuna düşürmüştü. Bunu atlatmanın bir yolu yoktu. Karanlıkta yatakta uzanırken bu davranışından pişmanlık duyup duymadığını düşündü. Samimi bir pişmanlık hissi gelmiyordu içinden. Onun için haysiyet meselesiydi bu. Saldırısı Martinson'un davranışlarına karşı gerekli bir tepkiydi. Höglund ona Martinson'la ilgili yorumlarını anlattığından beri içinde fokurdayan öfke buydu. Nihayet uykuya daldığında saat sabaha karşı 4'ü biraz geçiyordu. Günlerden 19 Ekim pazardı. Carter sabah 6'da 553 nolu TAP uçuşuyla Lisbon'a indi. Copenhagen uçağı 8'i çeyrek geçe kalkıyordu. Her zamanki gibi Avrupa'ya girişi onu huzursuz etmişti. Afrika'da kendini güvende hissediyordu, buradaysa yabancı diyarlardaydı. Evdeyken pasaport koleksiyonuna göz atmış, sonunda 1939 Kassel doğumlu bir Alman vatandaşı olan Lucas Habermann kimliğine karar vermişti. Portekiz'de gümrükten geçtikten sonra en yakındaki tuvalete gitmiş, pasaportu parça pinçi gidip üstüne sifonu çekmişti. Bundan böyle 1940 Oxford doğumlu Richard Stanton adlı bir İngilizdi. Valizinden bir palto çıkardı, suyla saçlarını arkaya yatırdı, valizini Kopenhag uçuşu öncesi uçuş görevlisine verdi. Pasaport kontrolden bir daha geçti. Varış esnasında onunla ilgilenen gümrük görevlisinden özenle uzak durdu. Hiçbir sorunla karşılaşmadı. Terminal binasında yürüdü ve inşaat halindeki bir alana geldi. Günlerden pazar olduğu için etrafta işçi yoktu. Carter yalnız olduğundan tamamen emin olunca cep telefonunu çıkardı. Kadın telefonu hemen açtı. Carter telefonda konuşmayı sevmiyordu. O yüzden sadece kısa sorular sordu ve bir o kadar kısa ve öz cevaplar aldı. Kadın ona Cheng'in nerelerde olduğu hakkında hiçbir şey diyemedi. Akşamın erken saatlerinde onunla iletişime geçmesi lazımdı ama aramamıştı. Carter kadının verdiği olağan dışı haberi şüpheyle dinledi. Şanslı olmaya alışkın değildi, sonunda ikna oldu. Robert Modin ellerine bir güzel teslim edilmişti. Konuşma sona erince Carter Cheng'i düşündü. Başına bir şey gelmiş olmalıydı. Öte yandan artık Modin'e ulaşmışlardı ve önlerindeki en büyük tehdit oydu. Carter cep telefonunu geri koyup bekleme salonuna geçti, bir elma yiyip bir fincan çay içti. Copenhagen uçağı 5 dakika rötarlı kalktı. Carter koridor tarafında 3D numaralı koltukta oturdu. Cam kenarındaki koltuklarda kendini hapis gibi hissediyordu. Uçuş görevlisine kahvaltı istemediğini söyledi. Arkasından gözlerini kapatıp uykuya daldı. 38. ayrımın sonu. Sayfa 473.